bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Değişim. Franz Kafka. 1. kaset 1. yüz. Cem Yayınevi 4. basım. Ağustos 1996. Çeviren Kamuran Şipal. 6. nokta kay- Değişim. Franz Kafka. 1. kaset 1. yüz. Cem Yayınevi 4. basım. Ağustos 1996. Çeviren Kamuran Şipal. 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Rıza İlitok. Değişim 1. bölüm. Bir sabah tedirgin düşlerden uyanan Gregor Samsa, dev cileğin bir böceğe dönüşmüş buldu kendini. Bir zırh gibi sertleşmiş sırtının üzerinde yatıyor. Başını biraz kaldırınca yay biçiminde katı bölmelere ayrılıp bir kümbet yapmış kahverengi karnını görüyordum. Bu karnın tepesinde yorgan her an kayıp tümüyle yere düşmeye hazır ancak zar zor tutunabilmekteydi. Vücudunun kalan bölümüne oranla acınacak kadar cılız bir sürü bacakçık. Ne yapacaklarını şaşırmış, gözlerinin önünde aralıksız çakıp sönüyordu. ''Bana da ne oldu böyle?'' diye düşündü Gregor Samsa. ''Hayır.'' Düş falan değildi. Odası biraz fazla küçük olmakla beraber tas tamam bir insan odasıydı. Ve enikonu aşinası bulunduğu dört duvar arasında sessiz sakin duruyordu. Ambalajlarından çıkarılmış kumaş örneklerinden bir koleksiyonun yayıldığı masanın üzerine Samsa bir firmanın pazarlamacılığını yapıyordu. Kısa süre önce resimli bir dergiden kesip altın yaldızlı şirin bir çerçeveye geçirdiği bir resim asılmıştı. Başında kürk şapka, boynunda yılan biçimdeki uzun kürk atkıyla dimdik oturmuş bir kadın. Kollarının dirsekten aşağı bölümlerinin içinde kaybolduğu ağır bir manşonu yukarı kaldırarak seyircilere doğru uzatmıştı resimde. Gregor'un gözü pencereye kaydı. Havanın kapalı olduğunu anlayınca Çinko denizlik üzerine düşen yağmur tanelerinin tıpırtısı işitiliyordu. Enikonu bir hüzün çöktü içine. En iyisi biraz daha uyuyup bütün bu sersemce düşünceleri unutmak diye geçirdi içinden. Ancak hiç de gerçekleşecek gibi değildi bu. Çünkü sağına yatmaya alışmıştı. Oysa şimdiki durumunda sağ tarafına bir türlü dönemiyordu. İstediği kadar güçlü bir hamle ile kendini o tarafa atsın. Her defasında sallanıp sallanıp yine arka üstü düşüyordu. Belki 100 kez denedi. Havada debelenen bacaklarını görmemek için gözlerini yumdu. Ama sonunda böğrüne şimdiye dek asla duymadığı hafif ve künt bir ağrının saplandığını hissedip vazgeçti. Hay Allah diye düşündü. Ne zahmetli bir meslek seçmişim kendimi. Gün yok ki yolda olmayayım. Burada firmadaki asıl işler gezilerde katlandığım kadar telaş ve tedirginlikle dolu değil. Üstelik bu baş belası yolculuklar, aktarma trenlerini kaçırmamak için çektiğim sıkıntılar, rastgele yenen berbat yemekler, boyuna değişik insanlarla düşüp kalkmalar, asla bir süreklilik, asla bir iştenlik kazanamayan ilişkiler. Şeytan görsün hepsinin yüzünü. Ansızın yukarıda, karın bölgesinde hafif bir kaşıntı duydu. Başını daha iyi kaldırıp bakmak için sırt üstü yavaş yavaş karyolanın ayağına yaklaştı. Kaşınan yeri gördü derken baştan aşağı küçük ve beyaz noktacıklarla örtülmüştü. Noktacıkların ne olabileceği konusunda karara varamadı. Bir ayağıyla söz konusu yeri yoklamak istedi. Ama hemen yine vazgeçti. Çünkü daha ayağını dokundurur dokundurmaz bütün vücudunu bir ürperti kaplamıştı. Sırt üstü kayarak eski durumunu aldı. Sabah erkenden bu yataktan kalkmalar yok mu diye düşündü. Adamı büsbütün serseme çeviriyor. İnsan dediğin uykusunu alacak. Başka pazarlamacılar bir haremdeki kadınlar gibi yaşıyor tıpkı. Örneğin müşterilerden aldığım siparişleri firmaya iletmek için kaldığım otele öğle öncesi bir ara döneyim desem, bu beyleri henüz kahvaltı masasının başında görürüm. Ama sen gel de bizim patronun karşısında böyle davran. Hemen kapı dışarı edilirsin. Ama kim bilir, belki kapı dışarı edilmek benim için hepsinden hayırlısı olurdu. Hani anne ve babam olmasa çoktan bırakmaz değildim bu işi. Patronun önüne geçip dikilir, ne düşündüğümü bütün açıklığıyla yüzüne karşı söylerdim. Diyeceklerimi işitmeye görsün, kesinlikle düşüp kalırdı yere. Sonra masanın üzerine o ne acayip oturuş öyle, yanında çalıştırdığı kişilerle o ne yüksekten konuşma. Üstelik kulakları ağır işittiğinden konuştuğu kimse hemen burnunun ucuna kadar kendisine sokulmak zorunda. Ancak yine de umudumu büsbütün yitirmiş değilim. Anne ve babamın firmaya borcunu bir yol ödeyecek parayı biriktirdim mi, ki bu da 5 yıl, 6 yıl sürer daha, aklımdan geçirdiğim şeyi kesinlikle gerçekleştireceğim. O zaman görsünler de bakalım. Ama yataktan çıkmam gerekiyor şimdi. Trenin 5'te kalkıyor. Komedinin üzerinde tik tak edip duran saate bir göz attı. Hay Allah diye geçirdi içinden. Saat 6.30'tu ve göstergeler habire ilerleyip durmaktaydı. Hatta 6.30'da geride kalmıştı şimdi. Neredeyse 7'ye çeyrek vardı. Yoksa çalmamış mıydı saat? 4'te çalması için saatin gereği gibi kurulduğu yataktan görülebiliyordu. Ve çaldığına da hiç kuşku yoktu. İyi ama odadaki bütün eşyayı zangır zangır titreten zil sesini işitmeyerek uyuyakalmış olabilir miydi? Doğru. Rahat bir uyku uyuduğu söylenemezdi. Ancak rahatsızlığı kadar deliksiz bir uyku uyumuştu anlaşılan. Peki şimdi ne yapacaktı? Bir sonraki tren saat 7'deydi ve bu trene yetişmek istiyorsa iki ayağının bir pabuca girmesi gerekiyordu. Üstelik kumaş örnekleri henüz ambalajlarına yerleştirilmemişti. Ayrıca bir kırıklık, bir halsizlik vardı üzerinde. Hem trene yetişse bile patronun paylaşıcı sözlerini işitmekten kaçınılacak gibi değildi. Çünkü mağazadaki yardımcı kuşkusuz 5 treninde kendisini beklemiş, gelmediğini görerek durumu çoktan patrona rapor etmişti. Patronun zeka denen şeyden nasibini almamış, kişiliksiz bir uşağıydı adam. Peki hastalandığını haber verse? Ama bu da alabildiğine tatsız bir şeydi. Kuşku uyandırmaktan öte bir işe yaramayacaktı. Çünkü Gregor 5 yıldır firmada çalışıyordu ve bu 5 yıl içinde bir kez olsun hastalanmamıştı. Kuşkusuz patron hemen sigorta doktorunu yanına alıp gelecek, anne ve babasına oğulları Gregor'un tembelliğinden yakınacak, bütün karşı görüş ve itirazları daha ağızdan çıkar çıkmaz doktoru tanık gösterip geri çevirecekti. Öyle ya, sigorta doktoru için insanların hepsi sapasağlamdı. İşten kaçarlardı yalnız. Ama şimdi Gregor'un durumunda böyle düşünmekte pek de haksız mıydı doktor? Gerçekten Gregor uzun bir uykunun ardından başındaki doğrusu nedensiz sersemlik bir yana kendini pek iyi, hatta enikonu acıkmış hissediyordu. Bütün bunları alabildiğine bir çabuklukla kafasından geçirir. Ancak doğrulup kalkmaya da bir türlü karar veremezken tam bu sırada 7'ye çeyrek kalayı vurmaya başlamıştı saat. Yatağının başucundaki kapının kollanarak tıklatıldığını işitti. Gregor dedi bir ses. Annesiydi. Saat 7'ye çeyrek var. Hani bu sabah yola çıkmıyor muydun? Annesinin yumuşak sesi. Gregor cevap verip de kendi sesini işitince irkildi birden. Hiç kuşkusuz eski sesiydi. Ama şimdi buna aşağılardan gelip yukarılara çıkması bir türlü önlenemeyen, ıslığa benzer acınacak bir ses karışıyor. Konuşulan sözleri ancak ilk anda açık seçik bırakıp yankılanmaya başlar başlamaz bunlara öylesine bozuyordu ki işittiklerinin doğruluğuna insan inanamıyordu. Aslında Gregor uzun boylu cevap verecek, her şeyi açıklayacaktı. Ama bu durum karşısında "Evet evet, teşekkür ederim anne, şimdi kalkıyorum" demekle yetindi. Kapı ahşap olduğu için sesindeki değişiklik dışarıdan galiba fark edilmemişti. Çünkü bu sözler üzerine yatışan annesi ayaklarını sürüyerek uzaklaştı. Aradaki kısa konuşma Gregor'un sanıldığı gibi işe gitmediğine ve henüz evde bulunduğuna öbür aile bireylerinin dikkatini çekmişti. Hafiften ama yumrukla kapıyı vurmaya başladı babası. "Gregor, Gregor" diye seslendi. "Bir şey mi var Gregor?" Ve az sonra babasının uyarıcı sesini daha bir pes perdeden tekrar duydu. "Gregor, Gregor." Öteki kapıdansa kız kardeşinin usulcacık Gregor diye sızlandığını işitti. Rahatsız mısın yoksa Gregor? Bir şeye ihtiyacın var mı? Her iki kapıya birden hemen şimdi geliyorum diye seslendi Gregor ve sözcükleri enikonu bir titizlikle söyleyip aralarına uzun süreli boşluklar yerleştirerek sesindeki tuhaflığı örtbas etmeye çalıştı. Bunun üzerine gerçekten kahvaltısının başına döndü babası. Ama kız kardeşi fısıltıyla konuşmasını sürdürdü. Gregor, aç kapıyı, ne olursun Gregor. Ancak kapıyı açmayı aklının ucundan geçirdiği yoktu Gregor'un. Tersine bunca gezilerde alıştığı tedbirli davranışından, evde bulunduğu zaman bile geceleyin bütün kapıları kilitlemeksizin rahat etme işinden ötürü kutladı kendini. Niyeti ilkin hiç istifini bozmadan seri kanlılıkla yataktan kalkıp giyinmek, kahvaltı yapmak, ancak ondan sonra ilerisini düşünmekti. Yatakta düşünüp durmaların kendisini makul bir sonuca ulaştırmayacağını kuşkusuz biliyordu. Şimdiye dek yatakta yatarken sık sık vücudunda herhangi bir nedenin, belki de yatışındaki bir anormalliğin yol açtığı hafif bir sızı hissettiğini, ama bu sızının yataktan kalktığında kuruntudan başka şey olmadığının açığa çıktığını anımsadı. Acaba bugünkü kuruntusu nasıl yavaş yavaş silinip gidecekti? Merakla beklemeye koyuldu. Sesindeki değişikliğe fena bir üşütmenin, yani pazarlamacılarda görülen bir meslek hastalığının ön belirtisinden başka gözle bakılamayacağından en ufak kuşkusu yoktu. Yorganı üzerinden sıyırıp atmakta hiç güçlük çekmedi. Ciğerlerini biraz havayla şişirmek bunun için el vermiş, yorgan kendiliğinden yere düşmüştü. Ama sonrası kolay değildi. Geniş bedenli biri oluşu işi daha da zorlaştırıyordu. Doğrulup kalkabilmesi için eller ve kollar gerekliydi. Oysa Gregor'da bir sürü bacakçık vardı yalnız ve bu bacakçıklar da durmadan birbirinden değişik devrimlerde bulunuyor, bir türlü denetim altında tutulamıyordu. Gregor işlerinden birini bükeyim dese hemen bu bacak yine kurtulup gergin durum alıyor, söz konusu bacağı istediği devinimi yaptırsa ötekilerin hepsi ağrı veren alabildiğine bir telaşla adeta başıboş çalışmaya koyuluyordu. Kendi kendine bir kez şu yatakta gereksiz yere yatıp kalkmaktan kurtarmalıyım kendimi diye söylendi. İlkin vücudunun alt bölümüyle yataktan çıkmayı düşündü. Ama kendisinin henüz gözüyle görüp en ufak bir bilgi edinemediği bu alt bölümün fazla hantal olduğunu anladı. İşte öylesine yavaştı devinimleri. Sonunda neredeyse çılgına dönmüş, bütün gücünü toparlayıp hiçbir şeye aldırmayarak kendini ileri itti. Ancak yönünü doğru dürüst belirleyemediğinden karyolanın ayaklarına şiddetle çarptı gövdesi. Duyduğu müthiş acıyla o anda özellikle bu alt bölümün belki de bedeninin en nazik yeri olduğunu anladı. Bu yüzden ilkin vücudunun üst bölümüyle yataktan çıkmayı denemek istedi. Kollayıp gözeterek başını yatağın kenarına doğru döndürdü. Kolayca da başardı bunu. Genişlik ve ağırlığına karşın vücudu sonunda başın dönüşünü izledi. Ama başını yatağın dışına alıp boşlukta tutar tutmaz böyle bir yol izleyerek ilerlemekten korktu. Çünkü kendisini nihayet bu durumda yere bıraktı mı kafasının yaralanmaması için adeta bir mucize gerekliydi. Oysa şimdi her zamankinden çok aklının başında bulunacağı zamandı. Dolayısıyla en iyisi yine yatakta kalmaktı. Ama onca zahmetten sonra eskisi gibi yine ahlayıp oflayarak yatakta yatıp bacakçıklarının belki eskisinden de fena birbirleriyle boğuştuğunu görünce ve bu keyfi davranışları düzene sokmak için aklına bir çare de gelmeyince yatakta asla kalamayacağını, yataktan kurtulmak için en ufak bir umut bile bulunsa bu umut uğrunda her şeyi feda etmesinin en uygun davranış olacağını geçirdi içinden. Beri yandan elden geldiği kadar seri kanlı düşünüp taşınmaları, umutsuzlukla verilecek kararlarla yeğlemek gerektiğini zaman zaman aklına getirmeyi unutmuyordu. Böylesi anlar pek büyük bir dikkatle pencereye dikiyordu gözlerini. Ancak dar sokağın karşı yakasını da bürüyen sisin görünümü insana pek güven ve neşe sağlayacak gibi değildi. Saatin yeniden vurması üzerine 7 oldu diye söylendi kendi kendine. Saat 7 oldu. Hala bu yoğun sis kalkmadı. Sanki tam bir sessizlik baş gösterirse gerçek ve normal durum yeniden dönüp gelecekmiş gibi bir umuda kapılarak kısa bir süre nefes almasını yavaşlatıp kımıldamadan yattı. Ama sonra saat 7'yi çeyrek gece geçeyi vurmadan her ne pahasına olursa olsun yataktan çıkmalıyım tamamen diye düşündü. Zaten o zamana kadar beni sormak üzere firmadan biri gelecektir. Çünkü 7'den önce açılır mağaza. Bunun üzerine vücudunu boylu boyunca ve vücudunun her bir yerini aynı ölçüde yataktan aşağı sarkıtmaya çalıştı. Kendini yataktan aşağı bıraktı mı, yere düşerken iyice havaya kaldıracağı başı belki bundan hiçbir zarar görmeyecekti. Sırtı sertleşmişe benziyordu. Düşmeden dolayı herhalde incinmezdi. Onu en çok kaygılandıran söz konusu davranışın ister istemez yol açacağı büyük gürültüydü. Ve gürültü bakarsın bütün kapıların ardında korku değilse bile tasa uyandıracaktı. Ama böyle bir şeyin de göze alınması gerekiyordu. Gregor vücudunun bir yarısını yataktan dışarı sarkıtmıştı. Bu sırada başvurduğu yeni çare kendini zora koşan bir girişimden çok bir oyundu. Bütün yapılması gereken hamleler halinde yataktan aşağı sarkmaktı. Yardımına bir koşan olsa bu işin ne kadar kolaylaşacağını düşündü. Güçlü kuvvetli iki kişi. Babasıyla hizmetçi geldi aklına. Tamamen yeterdi. Bunların bütün yapacağı kollarını bombeli sırtının altına sokarak kendisini yataktan sıyırıp almak. Sonra söz konusu yükle yere eğilerek onun döşeme üzerinde yüzüstü dönmesini dikkat ve sabırla beklemekti. Döşeme üzerinde inşallah bir anlam kazanırdı bacakçıkları. Kapılar kilitli olmasa bile gerçekten bağırıp yardım istemesi doğru muydu? Bunu düşünür düşünmez tüm çaresizliğine karşın gülümsemeden duramadı. O anda yataktan sarkmasını gittikçe arttırmış, dengesini güç koruyabilecek duruma gelmişti. Artık hiç vakit geçirmeden kesinlikle karar vermesi gerekiyordu. Çünkü daire kapısının zili çaldığında 7'yi 10 geçeyi gösteriyordu saat. Gregor mağazadan biri geldi muhakkak diye söylendi kendi kendine ve adeta donup kaldı. Ama bacakçıkları boşlukta inadına daha hızlı devinmeye başlamıştı. Bir an için her şeyi sessizliğe gömüldü. Nasılsa saçma bir umuda kapılarak açmayacaklardır kapıyı diye geçirdi içinden. Ama derken tabii her zamanki gibi hizmetçi sert adımlarla yürüyüp kapıyı açtı. Gregor daha günaydın sözcüğünü işitir işitmez gelenin kim olduğunu anladı. Müdür beyin kendisiydi. Ne diye sanki işe en ufak bir gecikmede insanın hakkında hemen en kötü kuşkuların beslendiği bir firmada çalışmaya mahkum edilmişti. Firmada çalışanların hepsinin de hiç ayrıcasız kalpazan kişiler mi olması gerekiyordu? Bunların arasında şöyle birkaç sabah saatini bile firma yararına geçirmese vicdan azabından deliye dönüp adeta bir daha yataktan çıkamayacak duruma düşen sadık ve işine bağlı kimseler yok muydu? Aslında böyle bir şey gereksizdi ya. Diyelim bir soruşturmada bulunacaktı. Çıraklardan biri yollanıp bu iş ona yaptırılamaz mıydı sanki? İlle müdür beyin kendisi mi çıkıp gelmeli? Hiçbir günahı olmayan aile bireylerine kuşku uyandırıcı bu geç kalma işiyle ilgili soruşturmanın ancak müdür beyin zekasına havale edilebilecek kadar önemli olduğu mu gösterilmeliydi? Gregor, doğru dürüst bir karara varmaktan çok ilgili düşüncelerin yol açtığı telaşla bütün gücünü toparlayıp yataktan dışarı attı kendini. Yüksek perdeden pat diye bir ses duyuldu. Ama buna gerçek anlamda bir gürültü denemezdi. Düşmenin yol açtığı sesi halı biraz yumuşatmıştı. Sonra sırtının da sandığından esnek olduğunu gördü Gregor. Bu yüzden düşüşü pek dikkati çekmeyen bir ses çıkarmıştı. Ne var ki yeteri kadar kollayamadığı başı yere vurmuştu. Öfke ve acıyla kafasını çevirip halıya sürtmeye başladı. Müdür beyin soldaki yan odadan "İçeride bir şey düştü" dediğini işitti. Günün birinde müdür beyin başına da bugün kendisininkine benzer bir olay gelemez mi sanki diye geçirdi içinden. Doğrusu böyle bir şeyin olabileceğini kabul etmek gerekiyordu. Ama Gregor'un içinden geçirdiği soruya kabaca cevap verir gibi o anda bitişik odada müdür beyin birkaç sert adım atarak rugan çizmelerini gıcırdattı. Sağdaki bitişik odadan ise kız kardeşinin fısıldadığı duyuldu. "Gregor, müdür bey geldi." "Biliyorum," diye cevapladı Gregor. Ancak kız kardeşinin işitebileceği kadar da sesini yükseltmeyi göze alamamıştı. O anda "Gregor," diye babası seslendi soldaki bitişik odadan. "Müdür bey geldi Gregor. Senin sabah treniyle neden yola çıkmadığını soruyor. Ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz. Hem müdür bey bizzat seninle konuşmak istiyor. Aç kapıyı lütfen. Müdür bey odadaki dağınıklığı hoş göreceklerdir sanırım. Bu konuşma arasında hayırlı sabahlar Bay Samsa diye nazik seslendi müdür bey. Annesi Gregor rahatsız galiba dedi. Babası hala kapıda konuşup duruyordu. Rahatsız Gregor diye ekledi annesi. İnanın bana müdür bey, yoksa hiç treni kaçırır mıydı? Aklı hep işinde çünkü. Akşamları asla sokağa çıkmıyor, bu yüzden neredeyse kızdığım bile oluyor kendisine. Şimdi ise 8 gündür burada ama her akşam evde kalıp hiçbir yere gitmedi. Masanın başında bizimle oturup sessiz sedasız gazetesini okuyor ya da tren tarifelerini inceliyor. Biraz oyalanmak istedi mi kıl testereyi alıyor eline, çalışmaya koyuluyor. Örneğin 2-3 gecelik bir çalışmayla küçük bir resimlik oyup çıkardı tahtadan. Hoş bir şey hani, görseniz şaşarsınız. İçeride asılı duruyor. Kapıyı açsın hemen görürsünüz. Şunu da söyleyeyim ki sizin burada bulunmanızdan mutluluk duyuyorum müdür bey. Biz yalnız olsak Gregor'a açtıramazdık kapıyı. Öyle inatçıdır ki sabahleyin kendisi hayır falan dedi ama yine de rahatsız olduğu belli. Bu anda Gregor usulcacık ve düşünceli "Şimdi geliyorum" diye seslendi odadan. Ama dışarıdaki konuşmanın tek kelimesini bile kaçırmamak için yerinden kımıldamadı. Müdür beyin annesine "Oğlunuzun bu davranışını açıklayacak başka neden de bulamıyorum zaten hanımefendi" dediğini işitti. Öyle ciddi bir şey olmasa bari. Öte yandan biz iş adamları maalesef mi diyeceksiniz artık? Allah'a şükür mü? Hafif rahatsızlıkları çok vakit işimizi düşünerek düpetiz yatsımak zorundayız. Babası sabırsızlanmıştı. Yeniden kapıya vurarak ''Ne diyorsun Gregor? Müdür bey içeri girebilir mi artık?'' diye sordu. Ama Gregor ''Hayır'' diye cevapladı. Soldaki bitişik odada tatsız bir sessizlik baş göstermişti. Sağdaki bitişik odada ise kız kardeşi hıçkırarak ağlıyordu. Ne diye kız kardeşi ötekilerin yanına gitmiyordu sanki? Galiba uykudan yeni kalkmış, giyinmeye hemen hiç vakit bulamamıştı. Peki ne diye ağlıyordu acaba? Kendisi yataktan kalkarak müdür beyin odaya girmesine izin vermediğinden mi? Yoksa firmadaki işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu da işini kaybedince patronun eski alacak hesaplarıyla anne ve babasının yakasına yeniden yapışacağından korkuyordu, onun için mi? Ama bunlar şimdilik yersiz tasalardan öte bir şey değildi. Gregor henüz buradaydı ve ailesini bırakıp gitmeyi aklının ucundan geçirdiği yoktu. Şu anda halının üzerinde yatıyordu. Gerçeği ve ne durumda olduğunu bilen biri, kendisinden müdür beyi odaya koyvermesini gerçekten istemeye kalkmazdı. Sonradan uygun bir mazeretle, kolay açıklanabilecek böyle bir kalabalıktan ötürü de çalıştığı yerden hemen kapı dışarı edilemezdi. Gregor'a öyle geliyordu ki onu ağlayıp sızlamalar ve ikna yolu sözlerle rahatsız edeceklerini kendi haline bırakmaları çok daha uygundu. Ama işte ne durumda bulunduğuna ilişkin kesin bir şey bilmemeleri evdekileri böyle davranmaya zorluyor ve davranışlarını bağışlatıyordu. Bu anda Bay Samsa diye bağırdı müdür bey sesini yükselterek.